Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya yeni bir Söz Oda programına hoş geldiniz. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. Söz Oda programında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı, umarım doğru söylüyorumdur.
Edebiyat Bölümü Başkanı
Profesör Doktor Dursun'u Tökel hocamızla beraberiz. Kıymetli hocam, sizleri de saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum efendim.
Teşekkür ediyorum. Bir kalacağım.
Evet, şimdi içerisinden geçtiğimiz günler mısralarıyla zamana meydan okuyan, kendisini kökü mazide bir ati olarak ifade eden, eserleri ve düşünceleriyle birçok münevverimizin ilham kaynağı olan aziz İstanbul'umuzun aziz şairi, Yahya Kemal Beyatlı'nın vefatının 67. seneye devresini idrak edip kendilerini de rahmet ve minnetle yad ettiğimiz günler. Atimizi aydınlatan bir büyük Türk şairi Yahya Kemal Beyatlı, 1 Kasım 1958 tarihinde Hakk'ın rahmetine kavuşmuş ve bugün şiirleriyle işte baktığımız zaman Süleymaniye'de bayram sabahı, kar musikileri, Erenköy'ünde bahar, sessiz gemi, Rintlerin ölümü, Ezan-ı Muhammedi, değil mi? Daha nice şiirleriyle aramızda ve yaşamaya devam ediyor.
Evet, elhamdülillah.
Bugün Yahya Kemal'i konuşalım istiyoruz değerli hocam. Biraz da Yahya Kemal'in Ezan-ı Muhammedi isimli şiirinden. Evet. Kimi edebiyatçılar gazeli olarak da bunu yorumlarlar. Bu şiirinden yola çıkarak Yahya Kemal ve Yahya Kemal'in annesiyle olan münasebeti, annesinin Yahya Kemal'in şahsiyeti üzerindeki tesiri ve Yahya Kemal'in neden bizim için bu kadar önemli bir isim olduğunu konuşalım isteriz Söz Ola programımızda. Evet. Ne dersiniz efendim Yahya Kemal'e dair?
Evet, teşekkür ederim. Ben de değerli dinleyicilerimizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı bir gün, hayırlı bir hafta diliyorum.
Sağ olun.
İnşallah. Çok güzel buyurdunuz. Niye bu insanlar önemli? Hı hı. Yani çok basit bir gerçek var. Büyük düşünürlerini anmayan, unutan insanlar maalesef büyük insana yetiştiremiyorlar. Yani insan bir modelsiz yapamıyor, bir örneksiz olmuyor. Eski tabirle bu edebiyatta biz buna şey diyoruz. Tanpınar buna personal mit diyor. Hmm. Her büyük şahsiyetin bir personali vardır diyor. Bir kişiliği vardır. Hmm. Ve bu kişilikler bir kişinin üzerinde kalmıyor. Bir müddet sonra toplumlara, milletlere, insanlara sirayet ediyor. Büyük insanlarını unutanlar unutulup gidiyorlar. Büyük insanı yetiştiremiyorlar. Şimdi biz Yahya Kemal'i andığımız zaman aklımıza veya onun gibi büyük düşünürlerimizi andığımız zaman aklımıza şöyle bir şeyin gelmesi lazım. Şu hakikati bilmemiz lazım. Büyük düşünürler, mütefekkirler. Bir özelliği var hocam.
Nedir o?
Bunlar milleti üç haliyle beraber düşünüyorlar. Üç haliyle beraber göz önünde bulunduruyorlar. Normal bir insan malumunuz, sıradan bir insan hep gününü düşünür. Yani bugün ne yiyeceğim, ne yapacağım, ne giyeceğim, ne edeceğim, işte ne kazanacağım, ne kaybedeceğim. Anda böyle yaşar. Şimdi bu büyük mütefekkirlerin bir özelliği var. Bireyi değil, milleti düşünürler. Ama milletin de daima geçmişini, bugününü ve yarını düşünürler. Onu yazarlar, onu konuşurlar, onu anlatırlar. Yani bu şöyle bir basit bir hesap yapalım, söyleyelim yani. Biz bir kişinin büyük bir millet olmasından, bir kişinin büyük bir insan olmasından bahsediyorsak, düşünce, mütefekkir anlamında, bu kişinin şu özelliği vardır. Bir, der ki biz dün ne idik? Dün ne idik? Onda bunu bulursunuz, tamam mı?
Evet.
Bir Necip Fazıl'ı okuyun. Bir Mehmet Akif'i. İstanbaşı mesela, İstanbaşı şöyle bir metindir. Dün ne idik, bugün neyiz, yarın ne olacağız, tamam mı? İstanbaşı bu üçünün de muhteşem bir köprüdür.
Bir zamanlar biz de millet hem nasıl milletmişiz.
İşte o istiyaman şimdi bir okuyun. Dün neydik? Cihanda neydik? Bugün ne yapıyoruz? Hı-hı. Yarın ne olacağız? Bakın bu üçünü birden düşünürler. Dün neydik? Onu görürsünüz onunla. Hı-hı. Okuduğunuz zaman, dinlediğiniz zaman size dününüze muazzam bir ayna tutar. Görürsünüz. Sonra bugün ne haldeyiz? Onu da orada okursunuz. O yaşadığı anda millet ne alemde, ne halde? Dünle kıyaslarsak ne kaybettik, ne kazandık? Dün büyük bir millettik, bugün niye bu hale geldik? Veya dün küçüktü, niye bugün böyle büyük millet olduk? Hep böyle onu görürsünüz onda. Üçüncüsü, yarın ne olacağız? Onu da görürsünüz. O kadar isabetlidir ki bu fikirleri bunlar, bu insanların. Yani dünün muhasebesini yaparlar, bugün ayna tutarlar, geleceğin de çok yüksek öngörüsüyle doludurlar. Biz onların gelecekte ne olacaklarını söyledikleri şeyleri bugün okudum hayrete kapılırız. Allah Allah, aynen öyle oldu deriz ya. Şimdi bu nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Rahmetli Kadir Mısıroğlu.
Allah gani gani
hani rahmet etsin. Merhumun.
Mekanı cennet olsun.
Bir takım söylemleri, konuşmaları, konferanslarında geleceğe dair o kadar isabetli fikirler söylemiş ki gelecekteki insanlar o geçmiş videoları izleyince, konuşma izleyince şaşırıyorlar. Allah Allah.
Ya tamam, bu adam nokta atışı tespitler doğru.
Evet ya, bu adam nasıl bugünleri bilmiş falan diye şaşırınca bunu soruyorlar bunu. Diyorlar efendim siz geleceği nasıl biliyorsunuz?
Keramet mi istihare ediyorsunuz? Evet. Bu basiret, feraset nereden geliyor?
Evet. Yani şu olacak. Hepsi oluyor. Bu geleceği siz biliyor musunuz? Keramet mi falan deyince Allah rahmet etsin. Çok büyük bir hakikati dile getirdi.
Ne diyor hocam?
Dedi ki kardeşim ben geleceği bilmem. Geleceği Allah bilir. Ama ben geçmişi çok iyi bilirim dedi. Dolayısıyla geçmişi çok iyi bilenler geleceği de biliyorlar. Çünkü tarih tekerrürden ibaret. Diyordu ya Akif merhum, tarih için tekerrür diyorlar. Hiç ibret alınsa tekerrür mü ederdi? O zaman tarihin tekerrür etmesinin sebebi İnsanların o tarihten ibret almamaları. Aynı şey oluyor. Şöyle şöyle yaparsan kalkınıyorsun, böyle böyle yaparsan batıyorsun. Böyle böyle yaparsan yükseliyorsun, şöyle şöyle yaparsan çöküyorsun. Ha, belli şeyler. Şimdi Yahya Kemal öyle bir kişi ki 1902'de Paris'e gidiyor. Hı hı. Paris'te çok büyük hayaller kuruyor. O zaman Jön Türkler biliyorsunuz. Bütün tanzimatçıların en büyük hayali teşbihata olmasın bir Kabe gibi Paris'e gitmek. Paris nasıl medeniyetin
var orada ya, tabii.
Medeniyetin beşiği, insanlığın beşiği, işte efendim kültürün beşiği, sanatın beşiği falan gidiyorlar oraya ve gidenlerin büyük bir çoğunluğu %99 kayboluyorlar. Öyle büyüleniyorlar ki orada. Öyle bir aşağılık kompleksine kapılıyorlar ki kaybolup gidiyorlar. Ama Yahya Kemal Tanpınar'ın deyimiyle eve dönen adam. Çok istisna eve dönüyor Tanpınar. Ama bir dönüşü var. Yani diyor ya dönüşü muhteşem oldu.
Evet.
Yahya Kemal gibi dönen bir kişi yok.
Bundaki sır ve hikmet nedir Yahya Kemal'in? Diğer evet. Muasırları hiçbiri eve dönemiyorken onu evet. Eve döndüren o iç motivasyon nedir hocam? O ruhunda nasıl bir zenginlik besledi ya da onu diri tuttu ki eve dönmeyi başarabildi?
Evet, şimdi bu büyük soru hakikaten. Paris'e gidip de dönenler müthiş bir aşağılık kompleksiyle dönüyorlar. Biz adam olmayız, biz iflah olmayız, tabii. Biz kalkınamayız, biz büyüyemeyiz. Ve takipim var.
Tam bir oryantalist evet. Bakış açısı.
Yani o tam bir mankurt olarak dönüyorlar. %99 bakın. Nami Kemal'e bir dönüyor yazılara bakın. İşte Şinasi dönüyor. Şinasi zaten baştan başa felaket yazdıklar. Okuyorsunuz. Yani şimdi Yahya Kemal de gidiyor. Ve orada 10 yılı aşkın kalıyor. Muazzam bir hayat yaşıyor orada. İşin garibi. Hatta sosyalist oluyor bir ara. Ateist hareketlere katılıyor. Din duygusu, vatan duygusu falan kaybediyor. Ama bir gün İşte Albert Sorel, o tarihçi meşhur, Paris'te bir ders esnasında bir söz söylüyor. Diyor ki 1000 yılda Osmanlı, o 1000 yılda Paris diye Fransa toprağı, Fransa denen yerin toprağı 1000 yılda Fransız milletini yarattı diye bir cümle kurmuş hocası. Bu cümle o kadar derin etkiliyor ki bunu. Ne demek bu? Yani bir milleti bir toprak inşa eder. Vatan kastettiği vatan inşa eder. Bunun üzerine gidiyor bütün Osmanlı tarihini, Selçuklu tarihini, Türk tarihini o kadar derin okumalar yapıyor ki.
Çok.
Çok derin okumalar yapıyor. Hatta o kadar okuma ki şöyle bakın bir örnek vereyim. Bir gün çok meşhur bir tarihçimizle Yahya Kemal bir muhasebe muhabbet ediyorlar. Tarihçi bir şey anlatıyor. Yahya Kemal diyor ki tarihçiye, ünlü bir tarihçi bu diyor ki o hadise şöyle olmuş olması lazım beyefendi diyor. O
düzeltiyor.
Da düzeltiyor. İki de bir düzeltince 3-4 defa böyle tarihçi diyor ki beyefendi ben sizi diyor, edebiyatçı bilirdim diyor. O da diyor ki ben de sizi tarihçi bilirdim beyefendi. Bakın. Hiçbir tarihçi onun karşısında konuşamıyor. O kadar derin bir tarih bilgisi var ki bunu şöyle bir şey yani Necip Fazıl'ın sözü vardır meşhur. Biz ciğerlerimizden kan çekerek yazıyoruz. Mürekkeple falan yazmıyoruz der ya. Bunun gibi ciğerinden ağlayarak o tarihleri okumuş. Tabii. Osmanlı tarihini adım adım böyle sayfa sayfa biliyor. Şu okumuş. Sonra şunu fark ettim diyor. Fransız şairlerini inceleyince bir baktım ki diyor şiir demek dil demek. Dil. İnsan dilini bulamazsa şiiri bulamaz. Milletini bulamaz. Yani bütün büyük millet, büyük adamların en büyük özelliklerinden birisi dile çok derin vuhufları vardır. Tasarrufları vardır. Mesela Mehmet Akif merhumun dil üzerine konuşmaları var, yazıları var. Diyorlar ki ya ne kadar abartıyorsun dili. Bu kadar diyor ki o zaman. Kardeşim bir milletin hayatında iki şey çok önemlidir. Bir din,
bir dil.
İki dil. Ama işin tuhafıdır ki dini de ancak dille anlatabilirsin diyor.
Amin.
Dolayısıyla dilden daha önemli bir şey yok. Bak hocam bu çok önemli. O Heidegger'den aktarılan meşhur söz var ya. O söz bize ait aslında. Dil varlığın evidir diyor ya adam. Yani dil varlığın evidir. Bu ne demek? Evsiz insan, yurtsuz insandır. Sokak insanıdır. Eğer dilini kaybedersen evsiz, yurtsuz sokakta kalırsın.
O basit yüzden şey. O yüzden boşuna dememiş Yahya Kemal Türkçe ağzımda annemin
evet sütüdür.
Ak sütüdür diyor.
Şimdi biz şunu söylüyoruz. Yahya Kemal diyor ki ne zaman şair olduğunu anladın diye soruyorlar diyor ki dili bulduğum zaman. Bak dili bulmak diye bir şey var. İnsan dilini bulmadan kültürünü, vatanını, düşüncesini hatta dinini de bulamaz.
Bulamaz.
Diyor. Bulamaz. Mümkün değil. Bakın çok basit şeyler bunlar. Ya yani biz şimdi örnek veriyoruz. Mesela biz Kurban Bayramı diyoruz. Araplar İd-i Adha diyorlar. Hala. Yani boğazlama kesme bayramı. Biz niye bayramı kurbanla anlatıyoruz? Şimdi dil, dine diye bir form getiriyor. Anlayışınızı ortaya koyuyor. Bunu Yahya Kemal'in çok güzel bir ifadesi var. Onun için söyleyeceğim. Dolayısıyla Yahya Kemal yurda dönüyor. Tarih bilinci çok yüksek, dil bilinci çok yüksek. Ve Osmanlı Edebiyatı'na hiç de Tanzimatçıların dediği gibi kötü gözle bakmıyor. Tanzimat mesela şöyle bir şey yapıyorlar. Geçmişimizi siliyoruz, eski edebiyatı inkar ediyoruz. Biz yeni millet olacağız, Paris'e yüzümüzü döndük. Artık bundan sonra kıblemiz Paris'tir kardeşim. Dil de oradan gelecek, maalesef. Edebiyat da oradan gelecek, kültür de oradan gelecek, medeniyet de oradan gelecek diyorlar. Hocam Yahya Kemal asla öyle dönmüyor. Tam tersine. Hatta öyle bir şey oluyor ki Yahu Kadri ile karşılaşıyorlar. Tabii Yahya Kemal'in şiirleri kendi gelmeden geliyor İstanbul'a. O kadar etkileniyorlar ki bütün o bizim muazzam Osmanlı o şairler şaşırıyorlar. Yahya Kemal yepyeni bir dil inşa ediyor. Yepyeni bir biçim inşa ediyor şiirde. Mesela gazel söylüyor ama hiç eski klasik gazellere benzemiyor. Yeni bir dil, yeni bir şiir inşa edince şiirleri efsaneleşiyor. Daha kendi gelmeden İstanbul'a şiirleri geliyor. Diyor Yahya Kemal diye bir şair türemiş. Millet şok bir halde ya. Bu nasıl bir şiir? Bu nasıl bir dil? Yahu Kadri de o zaman yazıyor. Romancı. Diyor ki merak ediyoruz. Yahya Kemal tanışmışlar. Bir baktık Yahya Kemal bize gazel okuyor diyor. Biz dedik ki kardeşim biz gazeli mazeli attık bırak ne gazeli ya falan dedik diyor. Adam bize gazel okuyor diyor. Şaşırmış kalmışlar. Mesela biz diyor Yahya Kadri lisede hiç diyor, gazel mazeli görmedik lise hayatımızda falan. Enteresan bir şey. Dolayısıyla tarih bilinciyle, dil bilinciyle ve çok yüksek bir din bilinciyle Yahya Kemal dönüyor. Dönüyor. Bir müddet bu Anadolu işte bir takım gruplar var. Onlar içerisinde işte Jön Türklerin etrafında bir siyasal hareketler oluşmuş. Edebi hareketler var. Mesela işte Nâiler diye bir grup kurmuş. işte efendim aslında Yunan medeniyeti Anadolu medeniyetidir, biz de ona dahiliz gibi. Onlara bir ara girmiş ama çıkmış hemen. Fark etmiş bunların bir Yunan perestliğini, Roma perestliğini fark edince hemen çıkıyor hocam orada. Anında çıkıyor. Hatta Hasan Ali Yüce onu eleştiriyor. Yahya Kemal diyor, o büyük medeniyeti bıraktı. Aç besmeleyi, iç suyu, çek besmele, dua et Süleyman, Ahmet Han'a diyen bir dile döndü diyor. Eleştiriyor onu. Yahya Kemal bize dönüyor ve şöyle bir şey yapıyor hocam.
Nedir hocam?
Diyor ki bir tarih bilinci getiriyor. Biz diyor 1071'den sonra bugünkü millet olduk. 71'den öncesi kısımları millet olma bilincinin çok küçük bir safhası görüyor. Asıl biz 1071'den sonra Anadolu'ya geldikten sonra bir büyük millet olduk. Bir büyük medeniyet kurduk.
Malazgirt Zaferi'yle.
Evet. Bu medeniyetin İşte bir takım ayakları var. İşte bunlar din. Bunların en büyüğüdür. Din. Dil bunlardır. Burada biz bir medeniyet inşa ettik. Bu dinle, bu dille, bu kültürle. Ve oradan işte bakıyorsunuz hem geleceği, geçmişi çok iyi tanımlayan. Şimdi bu ya Kemal'in şöyle bir özelliği var. Söylediği şiirler yaşayan bütün şairleri, düşünce adamlarını çok derinden sastığı için çok nüfuzlu bir kişi olarak geliyor. Yani otoriter bir kişi bu. Onun bu kimliği Ziya Kitap'ı çok rahatsız ediyor. Ziya Kitap ne kadar yıkmaya diye şey varsa Yahya Kemal ona sahip çıkıyor. Garip bir şekilde. Karşı karşıya geliyorlar ve eleştiriyorlar birbirlerini. Ziya Paşa Ziya Kitap Yahya Kemal'i aşağılamak için harabisin, harabatisin diye onun şiddeti bir işte yapıyor.
Yahya Kemal ne harabiyim ne harabati, evet, kökü işte, mazide olan ati.
Bugün değilsin mazisin gibi. Yani sen meyhanelere denen şiirleri yazmaktan, köhne bir tarihi savunmaktan, geçmişi savunmaktan, harabati meyhane demek bir sürü deyimleri vardı aslında. Çok ince eleştiriler yapıyor güya ona. Sen işte Osmanlı'yı savunuyorsun, şiiri savunuyorsun. Biz niye yıkmaya çalışıyorsak, sen düne aitsin, bugüne ait değilsin, geleceği de görmüyorsun gibi yani uzun bir şey ama mesela ama Yahya Kemal'i geçmişe, düne, tarihe, edebiyata, kültüre, bilhassa Osmanlı medeniyetine sahip çıktığı için şiddetle eleştiriyor Ziya Kapkü'ye. Ama Yahya Kemal ona muhteşem bir cevap veriyor. Onu aşağılamıyor, küçümsemiyor. İşte büyük adamların özelliği bu.
Öyle öyle.
Büyük adamlar birini küçülterek büyük olmazlar. Asla öyle bir şeye tevessül etmezler. Onların büyüklüğü ona yetiyor. O da diyor ki ne harabiyim ne harabatiyim kardeşim. Ben senin dediğin adam değilim. Kökleri mazide olan atiyim. Bakın.
Müthiş.
Şimdi bu kökleri mazide olan atiyim dört kelime var orada hocam. Bu dört kelime üzerine Nihal Atsız'ın bir yazısı var. Sadece bu dört kelime. İşte bu dört kelimedir ki diyor bin milleti millet yapandır.
Hangi dört kelime onlar?
Kökü mazide olan atiyim. İşte Nihal Atsız oturmuş muazzam bir yazı yazmış. Sadece mısra ile ilgili. Muhteşem bir şey. Dolayısıyla şimdi Yahya Kemal dört tane kelime kullanarak bir milletin aslında nasıl bir büyük millet olacağını, nasıl köklerinden dirileceğini, nasıl insanlığa bir ufuk, bir hayal çizeceğini muazzam anlatmış. Nedir? Millet kökleri mazide olan bir ati olmalıdır. Yani çok basit bir teşbihle bir ağacın yükseğe çıkmasını temin eden şey köklerin derinliğe inmesidir.
Öyle.
Bir ağacın kökü ne kadar derinlere iniyorsa dalları o kadar göklere çıkar. Basit metafor. Bundan daha kolay anlaşılacak bir şey yok. Yahya Kemal'in bir örneği muazzam bir şey. Tabii o zaman hem Osmanlı'yı hem geçmişini işte dinini işte Selçuklu'yu Melçuklu'yu inkar eden o günün popülist sanatçıları, düşünce adamlarına karşı Yahya Kemal'in sözleri çok derin tesir yapıyor. Ya tokat da demeyeyim, balyoz gibi bir şey yani. Çünkü bunu inkar edemezsiniz. Kimse bunu inkar edemez. Yani bir millet geçmişini reddederek var olabilir, olamaz. Mümkün değil bu. Anlıyorlar bunu. Sonra Yahya Kemal'in işte Dergah Dergisi macerası oluyor. Orada yazılar yazıyor. Şimdi bir takım hocam tahliller yapıyor. Şimdi Yahya Kemal'in millet tahlilleri, kültür medeniyet tahlilleri, bir medeniyetin içinde yaşayanların değerleri üzerine yaptığı tahliller, değerlendirmeler, o kadar kuvvetlidir ki insana böyle çok derin pencereler açar. Bu pencere işi metaforu güzel metafor.
Evet, yani. Tabii.
Şimdi Mevlana Hazretleri'nin bir namaz metaforu vardır. Namaz nedir diye bir şey var. Sorsanız. Diyor ki Mevlana Hazretleri. Zindanda kalmış bir insan düşünün diyor. Biliyorsunuz zindan kapısı olan ama penceresi olmayan daracık, soğuk, karanlık bir yerdir. Zindan bu. Zindanda olan bir insan düşünün. Dünya bir zindandır diyor. Namaz o zindanda açılan bir penceredir diyor.
Ruha açılan bir pencere.
Müthiş bir şey ya. Bir pencere zindandaki adam işte, o pencere nasıl bir hayat bahşediyor ya. Şimdi bu ya Kemal gibi insanların işte Veyahut-ı Necip Fazıl gibi işte Mehmet Akif insanların bir basit cümlesi, bir kasıt tespiti insanlara derin pencereler açıyor. Ufukları, sonsuzluğu görebilen pencereler. Yani Kemal'in bir cümlesi var. Bir cümlesi. Bu cümleyi şöyle ben söyleyeyim.
Lütfen buyurun.
Türkleri bize anlatıyor. Bu cemiyet diyor millete anlatırken çok coşkun, taşkın bir halde yaşar. Yani eylem halindedir. Türkler at üstünde olduğu için asırlar boyu. Onun diyor şiiri de, sanatı da içeriden dışarıya doğru bir atılıştır diyor. Bir örnek veriyor. Diyor ki, mesela Türkler züht hayata sataştığı için zahitlere diyor söver. Biz zahitleri sevmeyiz diyor. Zahit dediği burada divan edebiyatındaki zahit. Yani bağnaz, tutucu, katı gelenekçi, müsamahasız böyle babalar var ya sert. Onlara diyor kızar. Tamam mı? Çok doğru bir şeydir bu hakikaten. Yani ısrarla geleneğe sahip çıkalım, bugünü görmeyelim, dünde kalalım diyenlere kızar. İki, felek bu hayata kastettiği için feleğe bağırır durur diyor Türkler. Hocam bak bunu anlamadan milleti anlamak mümkün değil biliyor musunuz? Çok güzel bir örnektir. Mesela feleğe niye biz kızıyoruz? En basitten söyleyelim. Türkçe cümleler vardır. Mesela deriz ki işte feleğin çemberinden geçmek.
Evet.
Değil mi?
Feleğin sillesini yemek.
Feleğin sillesini yemek. Mesela biz şöyle deriz. İşte felekten bir gün çalmak. Yani bir Türk eğer mutluysa ya felekten bir gün çaldım der. Felek mutlu olmanı istemez. Türklerin bir felek felsefesi var.
Var.
Ya Kemal diyor ki bak felek hayata sataştığı için diyor onu ona bağırır. Üçüncüsü Türklerin bir özelliği vardır diyor. Güzeli görmekten çirkinliğe bakmaya fırsat bulamaz. Bak bu çok güzel bir şeydir. Biz güzeli görürüz, çirkinliğe fırsat bulamayız. Üçüncüsü, dördüncüsü diyor ki biz sevmekten nefret etmeye edilecek şeyleri göremeyiz diyor. Çok güzel bir şeydir bu. Bak bu tespitler var ya, bir milletin karakter tespitleri. Biz sevmekten, mesela ben şimdi annemi düşünüyorum. Bu Anadolu irfanı denen şey var ya.
Tam olarak.
Tam olarak budur işte. Ben işte annemi düşünüyorum. Bir gün birisi bir çirkin, ay ne kadar çirkin dediler. Annem dedi ki çirkin diye bir şey yok dedi. Dedim anne var işte. Bakana var dedi.
Ya.
Bakana çirkin var. Oğlum dedi çirkin diye bir şey yok. Çok garip bir şey bu. Yani hani meşhur hikayedir ya. Peygamber sahabeyle geçerken bir köpek leşi görüyorlar. Herkes diyor ki ay ne kadar iğrenç, ne kadar kötü kokuyor. Peygamber dedi ki diyor ne güzel,
güzel dişleri
dişli
var.
Ya biri dişi görüyor, biri leşi görüyor. Şimdi ne yapacağız? Bana diyor ki dişi de gör ya. Hep leşi görme. Şimdi bu Türklerin hayatında muazzam bir felsefe haline gelmiş. Nedir? Güzeli görmekten çirkini görmeye fırsat bulamaz. Hakikaten. Bizim sözlerimizin kıymetli bu. Şimdi dolayısıyla Yahya Kemal'in bu tespitleri yani çok derin bir tarih bilinci, millet bilinci ile mümkün. Şöyle bir şey. Milletini bu kadar derinden tanımayan bir insan bunları söyleyemez. Yok. Bunlar şu gene geçir lafı. Hakikaten ben bakıyorum. Ya Anadolu'ya bakıyorsun, divan edebiyatına bakıyorsun, halk edebiyatına bakıyorsun. Hepsi Yahya Kemal destekler. Bu nereden geliyor? Çok iyi bir millet tahlili yapmış. Milleti görmüş. Sonra bizim mesela beş Yahya Kemal'e baktığım zaman hayret ediyorum. Ne? O kadar derin bakış açısı var ki meselelere. O kadar kökten bakmış ki. Herkesin bir şey zannettiği bir şey onunla bambaşka bir şeye dönüşebiliyor. Bak basit bir örnek vereceğim. Şimdi biz Türkler türbeleri çok seviyoruz.
Çok.
Çok seviyoruz.
Çok.
Türbe inşa etmeye bayılıyoruz. Araplar türbe inşa etmiyorlar, türbeleri yıkıyorlar.
Bilakis yıkıyorlar.
Yıkıyorlar. Biz türbeleri çok seviyoruz. Ölülerimizi çok seviyoruz.
Çünkü biz ölüleriyle yaşayan bir bilgisin.
Evet, onları bırakmıyoruz. Hatta Yahya Kemal'in meşhur sözüdür malumunuz. İspanya'dayken yalnız ona sonra Türkler nüfus ne kadar diye. 80 milyon diyor. Ne 80'i ya? O zaman nüfusumuz da 16-17 milyon falan. Biz ölülerle beraber yaşarız. Bak bu çok önemli bir şey. Ne demek bu? Sadece Türklerdedir bu. Mezarlıklar şehrin içindedir. Dışa gömmezler. İstanbul'a
hayatın
bakın.
Merkezinde.
Evet. Bizim mezarlıklarımız batıda olduğu gibi zombilerin merkezi değildir. Biz mezarlık demişiz. Yani mezar kelime ziyaretten geliyor. Ziyaret edilen yer demek mezarlık yani. Kabirlerimiz şehrin içindedir. Hep onlarla beraber yaşarız.
Hayatta iç içe tabii.
Şimdi biz evliyalarımızın hatta der ki Türkler bir yere şehir kurmak için oraya bir evliya ararlar. Bir evliya türbesi mezarı varsa Türk'ün şehri oraya kurulur. Manevi korucudur o. Şimdi bunun sebepleri var. Fakat şöyle bir sorun da var. Şimdi türbeler bilhassa son zamanlarda İlahiyat Camii hocalarımız veya daha öncesinde medreselerin bir takım insanlarımız türbelere şiddete karşı çıkarlar. İşte bunlar şirktir, işte bunlar günahtır. Ölüleri kutsuyorlar, işte efendim mezarlı dua ediyorlar, işte bilmem ne yapıyor diyorlar. Kardeşim tamam bunu de. Bakın, hocam ben şunu çok iyi biliyorum. Nemrut, İbrahim Aleyhisselam'ı yakmak için devasa bir ateş yakıyor. Şimdi ikiye ayrılıyor işte İbrahim tarafında olanlar, karşı tarafında olanlar. Malumuz karınca da bir karınca ağzına su almış gidiyor. Nereye gidiyorsun diyorlar. Diyor ki ben diyor
Nemrut'un
ateş söndürmeye gidiyorum. Şimdi burada basit bir şey var. Karınca oturup Nemrut'a beddua etmiyor. Lanet de etmiyor. Allah belanı versin Nemrut. Demiyor. İbrahim Aleyhisselam'ın ateşini söndürmeye su taşıyor ya.
Bir irade ortaya koyuyor.
Evet, su taşıyor.
Safımız belli olsun.
Evet su taşıyor. Sen ne yapıyorsun kardeşim? Hani şey diyor ya. Sezai Karakoç merhum. Olup biten şeylerin olup bitmiyor olması. Sen ne yapıyorsun diyor. Kardeşim sen yanlış. Tamam. Türkler türbeye gidiyor falan şüphe. Ya sen ona karşı çıkıyorsun. Peki bunun öyle olması sen ne yapıyorsun kardeşim? Demesi kolay. Çaput bağlıyor. Yok türbe dua ediyor. Aşağılıyorsun. Güzel. Tamam. Güzeldi. Yanlış yapıyor dedin. Bunun düzelmesi için nasıl bir gayret sarf ediyorsun? Mesele bu aslında. Şimdi Yahya Kemal'in bir sözü var. Bu türbelerle ilgili muazzam bir şeydir. Şimdi diyor ki batıya gittiğiniz zaman diyor bütün şehirlerde heykeller görürsünüz diyor. Herkese. Niye bu kadar heykel yapıyor bu insanlar? Yani heykel dolu. Şunu bilmemiz gerekiyor hocam bak. Şimdi Umberto Eco diye bir İtalyan büyük bir sanatçı şey vardır. Romancı, felsefeci aslında kendisi. Gösterge bilimci. O der ki ide kelimesi görünen şey demektir.
İde.
İde. Biz ideal deyince soyut geliyor ya.
Tabii.
Şu anlama gelir der. Bir Yunanlı için bir şey görünüyorsa vardır, görünmüyorsa yoktur. Tamam. Bu yüzden mesela der Yunanlılar, ilk defa Yunanlılar tanrıların heykelini yaptılar. İnsan olarak. Zeus şöyle, Athena böyle yaptılar. Dolayısıyla biz Batı medeniyeti görmediğimiz şeye inanmayız. Biz görmemiz lazım. Tamam diyor. Şimdi Doğu ise tam tersine. Buradan Yahya Kemal şunu söylüyor. Diyor ki çok fazla heykel yapıyorlar. Çünkü diyor amaçları şu. Bu heykeli yapılan insanlar, her kimseler, şairler, sanatçılar, devlet adamları bunlar bu toprakları vatan yapanlar. Bu vatanı bunlara bırakanlar, dili bırakanlar, dini bırakanlar, medeniyeti kültürü. Yani diyor ki mesela Fransız heykel dikiyor, İtalyan heykel dikiyor. Diyor ki diyor çocuklarına gelecek. Oğlum, kızım, evladım bak işte bu heykelleri iyi bak. Bak şu heykel var bu heykel. Bu heykel bize bu vatanı bırakan insanlardır. Tamam. Bunları unutma. Tamam. Bu dili bize bunlar bıraktılar. Bunları unutursan sen de unutulup gidersin. Unutma. Bu çok önemli bir şey. Niye böyle yapıyor? Çünkü Batı görmediği şeye inanmıyor. Gidiyor işte Goethe'nin heykelini döküyor. Napolyon'un heykelini döküyor. Bak bu adamlar bize bu toprakları vatan bıraktılar. Tamam. Evet. Peki biz diyor ne yapacağız? Biz de bir şey yapmamız lazım. Her zaman biz diyoruz ki kalpten uzak olan şey, gönülden ırak olan şey nedir? Gözden ırak olan şeydir.
Tabii. Gözden ırak olan gönülden ırak olur.
Aslında bunu Batılılar söylemesi lazım. Bizim değil. Ne yapacağız? Bu şudur. Eğer bir düşünceyi, bir inancı, bir değeri görselleştirmiyorsanız o şey yok oluyor. Hocam yok oluyor. Onun sahip çıkamıyorsun. Maalesef böyle bir... O zaman ne yaptık? Ya Kemal diyor ki biz de diyor baktık türbe yapamıyoruz diyor. Şey heykel. Biz de türbe yaptık diyor. Yani ya Kemal diyor türbenin asıl amacı bize bu toprakları vatan bırakanları unutmamak için yapılan yerlerdir. Bakın dini mekan falan değil oralar. O ya Kemal'e göre. Hakikaten çok doğru ya. Nerede türbe varsa o çok önemli bir insandır. İyi Beden Sari Hazretleri'nin türbesi niye bu kadar sabah akşam doluyor? Niye onu ihya ettiler? Yani İstanbul muhasırasında malum günlerce...
80 küsur yaşında tabii.
Bir müddet sonra artık böyle askerler bunalıyorlar, komutanlar bunalıyorlar, fetih gerçekleşmiyor, bir yılgınlık başlıyor hocam. O arada Akşemseddin Hazretleri türbeyi bulduğunu söyleyince bir cuğuşu huruşa geliyor millet var ya aman yarabbim. Ondan sonra
müthiş bir manevi motivasyon
tabii
oluyor.
Hocam, tabii hocam motivasyon lazım insanlara. Dehşet bir motivasyonla. Şimdi dolayısıyla türbelere diyor ya Kemal bu gözle bakalım. Bakın bu çok sadece ona mahsus bir dikkat.
Öyle.
Ve takip ve türbelere karşıdır çoğu zaman. Bak bu öyle değil. Diyor ki türbeye bir de buradan bak.
Bu gerçek. Toprakları mayalayan değerleri
tabii.
Hem bir vefa borcunun ödenmesi tabii. Hem de bugünlere nasıl gelmişiz, nereden gelmişiz? O geçmişle evet. Bağ kopartmamak.
İşte o kökü mazim, atip öyle işte.
Bu bunu gerektiren bir
evet.
Şey.
Evet, yani sen şimdi sabahleyin ben türbeye gidiyorum. İşte sabah namazdan sonra gittim. Aziz Matüde Hazretleri.
Allah kabul etsin.
Allah, amin. Orada bir tür, ya bir kalabalık sabahın köründe.
Öyle.
Bir kalabalık. Dedim kardeşim bu yaşarken bu kadar kalabalık değil etrafı. Mübarek. Şimdi 400-500 sene olmuş. Şimdi götür mesela bunu çocuklara ki ya bu adam Mahmut'tu.
Kadı
Mahmut'tu Bursa'da. Bursa'da ne Mahmutlar geldi yaşı kadılar. Ya. Niye hiçbirini hatırlamıyoruz da bu insanı ısrarla türbesini bu kadar insan hala 500 sene girip gidiyor. Bu nasıl Mahmut denen adam hem aziz hem hüdayi oldu da böyle. İşte,
bütün buyurun, mesele bu sorunun bütün cevabında yani.
Evet evet sırrı. Evet. Ve ben de olabilirsin kardeşim. Sen de Mahmut'ken az bir ödev olabilirsin. Nasıl? İşte o nasıl yapmışsan diye yaparsın. Olursun. Bitti bu kadar. Git o türbede bunu sana anlatsınlar nasıl oldu. Ya Kemal'in bu dikkati bize her şeye başka bir gözle bakmamız gerektiğini söylüyor hocam.
O zaman Yahya Kemal için hayretini kaybetmeyen adam da diyebiliriz.
Çok yüksek. Yani.
Çok yüksek. Çok diri bir hayret duyuyor.
Zaten hayretini kaybeden insan hiçbir şey kalmamıştır. Bir cesetten ibarettir. Yani. Şimdi Yahya Kemal'in bir dikkati vardır. Biz şimdi mesela ben alanım divan edebiyatı. Yeni edebiyatçı değilim. Eski edebiyatla uğraşırım. Divan, Osmanlı edebiyatı alanım. Bizim maalesef Osmanlı edebiyatımız hala küçümsenmekte. Resmi söylem içerisinde. Divan edebiyatı işte halktan kopuktur, saray edebiyatıdır, şudur budur falan diye küçümsenir. Şimdi ben şöyle bir şey sorarım. Yani Osmanlı'da saray var mıydı diye bir soru sorarım mesela. Saray var mıydı Osmanlı'da diye bir soru sormamız gerekir. Fatih Sultan Mehmet Han Edirne'de padişahlık yaptı uzun süre. Acaba hangi sarayda kalıyor Edirne'de? Merak ediyorum. Yani Orhan Gazi, Yıldırım Beyazıt, 2. Murat, 1. Murat Bursa'daydılar. Bunlar orada hangi saraylarda kaldılar acaba? Şu hiçbir yok şu anda. Yok. Şimdi İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet geldi yani Topkapı Sarayın olduğu yere bu Topkapı'ya bu bir yer inşa ediyor. İşte ikametgah diyelim saray gibi. Şimdi biz Topkapı Sarayı diyoruz. Ama Yahya Kemal'in bir dikkati var. Bizi o kadar muhteşem bir kapı açıyor ki. Yahya Kemal diyor ki ben diyor Venedik'e gittim. Venedik'teki saraylara diyor gördüm. Oradaki saraylara diyor işte baksınlar. O saray yani İtalya'daki sarayların yanında Topkapı ahır sayılır diyor. İnan o kadar güzel bir tespittir ki bu. Yani İtalya'daki saraylar o kadar bir şaşa, o kadar bir debdebe var ki, o kadar bir süs var ki, o kadar tezyinat var ki. Saray o ya. Sen saraya git de Paris'te gör. İşte Versailles saraylarında. İşte İtalya'da, şeyde İngiltere'de Buckingham Sarayı'nda. Moskova'da işte efendim Moskova ya saray onlarda var, bize saray yok. Niye böyle bir şey söylüyor? Yani hakikaten o saraylara baktığın zaman bizim Topkapı Sarayı denen yer resmen gecekondu kalır yani. Bakın hiçbir deptebesi şaşası yoktur. Yüksek değildir. Hep yatay binalardır. Tamam mı? Küçük küçük şeylerdir. Diyor ki şimdi bakın. Bu o kadar önemli ki. Kanuni Sultan Süleyman Han yaşarken dünyanın en büyük hükümdarıydı. Ve Süleymaniye Camii'ni yaptırdı.
Evet.
Şu an bulunduğu yere. Denir ki Süleymaniye Camii'nin deniz tarafındaki duvarından baktığın zaman gördüğün manzara dünyanın en güzel manzaralarından öyledir. Birisiymiş. Büyüleyici manzara. Diyor ki bak oraya Kanuni dünyanın en muhteşem sarayını yaptırabilirdi. O hazineye sahipti. Ama oraya Allah'a ev yaptı. Allah. Kendine değil. Bak. Diyor ya şiirinde. Adamış inandığı Allah'ına böyle bir yapı. Yani oraya haşa Cenab-ı Hak yeryüzüne gelse bir ev inşa etmeye kalksak ne yapardık? Süleymaniye Camii yapardık. Oraya kendi saray yapmadı. Ve işin garibi Osmanlı bütün kudretli çağlarında kendine saray yapmadı. En zayıf olduğu Tanzimat döneminde kendine saray yaptı.
Tabii. Ordu milletlerin en çok dövüşen en sarpı.
En sarpı evet.
Adamış sevdiği Allah'ına bir böyle yapı. En güzel mabedi olsun diye en son dinin budur öz şekli hayal ettiği mimarinin görebilsin diye sonsuzluğu her yerden iyi seçmiş İstanbul'un ufkunda bu kutsi tepeyi taşımış harcını gazileri serdariyle taşı yenmiş nice bin işçisi mimariyle hür ve engin vatanın hem gece hem gündüzüne uhrevi bir kapı açmış buradan gökyüzüne ta ki geçsin ezeli rahmete ruh orduları bir neferdir bu zafer mabedinin mimarı diyor.
İşte bak sonsuzluk ufkunu seyretmek için oradan. Şimdi kendine saray yapsa kim ne diyecekti hocam? Kim ne diyecekti? Osmanlı saray Kanuni, yoktur. Evet. Saray fikri yoktur. Fatih Sultan Mehmet kendine dünyanın en güzel sarayını yapabilir. Amkip Topkapı gibi böyle bir gecekondu yaptı orayı. Ya diğer saraylara bakarsan bir gecekondu. İki muhteşemdir. Dışına bak. Ya, uzaktan baktın göremiyoruz bile.
İçinde ruh vardır.
Tabii.
Heybet vardır.
Tabii. Dışarıdan bakın Topkapı Sarayı görünmüyor. Bir de gidin Elize Sarayı'na bakın. Buckingham Sarayı'na bakın. İşte Venedik'teki, Venice'deki saraylara bakın. Moskova sarayları. Yani saray orada var. Bize saray yok. Dolayısıyla diyeceğim şu. Beş Yaya Kemal okuduğum zaman derinden bir takım insanların yaptıkları o haksız, o alçakça, o basitçe, karalayıcı, kötümser, karamsar eleştirilere karşı muhteşem bir cümleyle size cevap verir. İnanılmaz motivasyonunuz artar. Tarihe bakışınız değişir, doğru. Atalara bakışınız değişir. Ondaki mesela bu enginliği diğerlerine bulamazsınız. Olmaz. Yani diğer sanatçılarımıza bulamazsınız. Çok istisna olarak birkaç cümle ama şimdi Yahya Kemal'e baktığınız zaman mesela onun ezan ve mabet düşüncesi mesela. Çok böyle o kadar derinlemesine meselelere bakmıştır ki. Şimdi Süleymaniye Bayram Sabahı şiirini okuyan bir insan şunu görür. Dikkatle bakması lazım. Şunu görür. Hep basitçe söylüyorum. Çok karmaşık tarafları var ama şiirin. Hatta derler ki Mimar Sinan şair olsa bu şiiri yazardı.
Evet.
Yahya Kemal mimar olsa Süleymaniye'yi yapardı derler ya. Hatta demiştir ki hocamız demişti bunu. Süleymaniye Camii 7 yılda yapıldı. Ama Süleymaniye Bayram Sabah şiirini Yahya Kemal 35 yılda yazdı.
35 yılda.
35 yıl sürmüş şiir yazması. Allah Allah. Mehmet Samsak hocamızın Yahya Kemal Enstitüsü müdürü aynı zamanda geçenki sohbetimde söyledi. Ve hocam dedi şiirin 34 tane 84 müsbettesi var dedi.
Öyleymiş.
İnanılmaz bir şey. 35 yıl uğraşmış şiir üzerinde nasıl daha güzel, nasıl daha mükemmel yapabilirim diye. Dolayısıyla şimdi Süleyman'da Bayram Sabahı şiirinin her bir mısrağı bir manifestodur.
Kesinlikle.
Ya böyle basit bir adam değil. Bakın Yahya Kemal 1942'de Ezan-ı Muhammedi diye bir şiir yazıyor. 42'de. Ezan yasağının en şiddetle uygulandığı.
Tek parti dönemi.
Tek parti döneminde Allah'ın bir kulu kıkını çıkaramıyor. Ve biliyorsun Necip Fazıl merhumun da şeyi vardır. Matbuat aleminde Allah demek yasaklanmış. Kim Allah derse işte efendim haddi bildirilir, haddi tabiri caizse iki kişi var buna karşı çıkan. Yahya Kemal Ezan-ı Muhammed'i şiirini yazıyor. 42'de bakın. Necip Fazıl Büyük Doğu Dergisi'nin kapağını kocaman Allah yazısıyla çıkarıyor. Şimdi Yahya Kemal'e bunu yaptıran ne yani?
Bütün mesele bu.
Şimdi bütün o yasaları, kanunları, tek partiyi, despotizmi her şey karşısına alıp bu şiiri yayınlıyor mu? Ezan-ı Muhammed'i şiiri. Hatta denir ki haşa Allah korusun Ezan-ı Muhammed'i unutulsa çık minareden bu şiiri oku. Ezanı bu kadar derinlikte anlatan başka metnimiz yok. Bu kadar derin, bu kadar tesirli anlatan. Şimdi
dinleyicilerimiz hangi şiiri konuştuğumuzu daha iyi anlasınlar diye müsaadeniz olur mu?
Kısaca bir tamam, çok güzel olur.
Okuyalım, üzerine konuşalım. Diyor ki efendim Yahya Kemal Beyatlı Üstadımız Ezan-ı Muhammedi şiirinde. Emri bülentsin ey Ezan-ı Muhammedi. Kafi değil sadana cihan-ı Muhammedi. Sultan Selim-i Evveli rahmetmeyüp ecel fethetmeliydi alemi şan-ı Muhammedi. Gök nura gark olur nice yüz bin minareden. Şehbal açınca ruhi revan-ı Muhammedi. Allah Allah. Ervah cümleten görür Allahu Ekber'i. Akseyleyince aşağı lisan-ı Muhammedi. Üsküp'te kabri madere olsun bu nevgazel. Bir tuhfe-i bedü beyan-ı Muhammedi. Ya, bak şiir bu.
İşte bu şiir 1942'de yazıyor, yayınlıyor ve hükümet pasaportuna el koyuyor. Dışarı çıkmasını yasaklıyor. Bir nevi bunu göz hapsine alıyor. Yavuz Bahadır hocamızın çok güzel bir yazısı vardı bununla ilgili. Allah rahmet etsin ona da.
Amin.
Çok güzel bir yazı yazıyor. 1942'de şiiri yayınladı diyor. O arada ezan heveslisi tabi millet derin bir aşkla, şevkle ezanın okunmasını asliyle bekliyorlar. Bu şiiri yayınlanınca müthiş bir infial olur. Ola ki bir tepki olur, ola ki insanlar bir infial yaratır diye. Hem şiiri yasaklanıyor, pasaportuna el konuldu diyor. Şimdi bu hangi cesaretle bütün bir sistemi meydan okuyorsunuz? Recep Fazıl'ın yaptığından daha aşağı bir şey değildir. Tabii. Muazzam bir şey yani. Muazzam bir farkındalık.
O zaman bu şiiri büyük yazabilmek büyük cesaret.
Çok büyük cesaret. Yazmasa ne olacak sanki, canım sanki diyebilirsiniz. Yazmıştır. Yani şimdi bu Yavuz Bahadır hocamızın şeyi çok güzeldir. Milletin diyor o hissiyatında kendine derinden hissediyordu ki o ağzısını dışa vurdu diyor. Şimdi burada bu şiiri tahlil ettiğimiz zaman var ya bakın. Bir emri bülentsin ey ezanı Muhammed'i. Biz ezanı bir çağrı olarak görüyoruz. Çağrı. O emri bülent diyor. Yücelerden bir emir geldi. Çok yüce bir emirdir. O oradaki telkinler. Bu şey kafi değil sadana cihan-ı Muhammedi. Muhammedi bu cihana. Bu sadalar, bu seslere bu cihan yetmiyor. Uzayda da okunması lazım. Mars'ta da okunması lazım. Ya. İşte efendim bakın dünya yetmiyor bu ezan. Aşağıda söylüyor. Sultan Selim'i evveli rahmetmeyip ecel. Keşke ecel Yavuz Sultan Selim Han'ın eğer erkenden yaşını ömrünü yani canını almasaydı bütün fethetmeliydi alemi şanı Muhammed'i. Eğer Yavuz Sultan Selim Han erken yaşta vefat etmeseydi bütün cihan ezanı Muhammed'i ile dolacaktı diyor. Ya keşke öyle olsaydı diyor. Bak şöyle fethetmeliydi alemi şanı Muhammed'i. Muhammed'i şan, Muhammed'i ezan, Muhammed'i hikmet bütün cihanı fethetmeliyim. Bu nedir? Yahya Kemal arzusu. Kardeşim bundan sonra hangi devlet başkanı, hangi hükümdar geliyorsa birinci görev bu. Görev nedir? Görev bütün cihanda ezanı okutmaktır. Baki'nin şeyi var. Kanunu anlatırken meclisine diyor ki nakus yerine okuttun ezanları diyor. Türk devlet adamının şairlerimiz gözündeki görevi şudur. Kilise çanları yerine ezan okutmaktır. Baki böyle söylüyor. Mehmet Akif diyor ya, bütün cihanda İslam aşımızda da var. Değil mi?
O ezanlar ki şehadetleri dinin
ebedi
temeli.
Ebedi yurdum üstlenmeli.
Ebedi yurdumun üstünde.
Ya Kemal diyor ki cihanda inlemeli. Evet. Sadece yurtta değil.
Evet.
Fethetmeliydi alemi şanı Muhammed'i. Etmedi işte maalesef. Ya işte Yavuz ölünce gök nura gark olur nice yüz bin minareden. Şimdi minarede ezan okunuyor diyoruz. Ya Kemal diyor ki hayır kardeşim. Her ezan okunmaya göklerde melekler aşağı iniyorlar. Yeryüzünü müthiş bir nura kalk oluyor. Ben görmüyorum, o görüyor ama. Hı-hı. Diyor. Şehbal açınca ruhu revan Muhammed'i. O Muhammed'i ruh kanatlarını açtığı zaman, tamam mı? Bütün ezan okunduğu anda göklerde binlerce melek yeryüzüne akınlar halinde iniyorlar. Her yeri bir nur kaplıyor. Ezanın tarihe bakın siz ya. Müthiş bir şeydir.
Muazzam.
Evet.
Ve hocam tabii Yahya Kemal'in ruh dünyasında, gönül dünyasında ezan-ı Muhammed'in çok özel bir yeri, evet, var. Şimdi programın sonuna yaklaşıyoruz.
Öyle mi?
Müsaadeniz olursa önümüzdeki hafta hem yine bu ezan-ı Muhammed'i şiirinden,
evet,
yola çıkarak,
evet,
hem bu şiiri birlikte şerh etmeye, konuşmaya, annesinin Yahya Kemal'in terbiyesi, bu ezan-ı Muhammed'i hassasiyeti üzerindeki tesirini konuşmaya, ezansız semtleri konuşmaya devam edelim.
İnşallah.
Çünkü o Yahya Kemal çocukluğuna dair bir hatırasında diyor: o yaşlarımda ben Üsküp minarelerinden yükselen ezan seslerini duyarak içim bu seslerle dolarak yetişiyordum. Minarelerde ezan başladığı zaman evimizde ruhani bir sessizlik olurdu. Galiba Üsküp'ün sokaklarında da böyle bir rüzgar dolaşır. Bütün şehri bir mabet sükunu kaplardı. Yalnız ezan sesleri duyulurdu. Annemin dudakları ismi Celal'le kımıldardı. Hmm. 1300 sene evvel Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Bilal-i Habeşi'den dinlediği ezan asırlarca sonra bizim semamızda hem dini hem milli bir musiki olmuştu. O anda semamızın mağfiret aleminden gelen ledünni bir sesle dolduğunu hissederdim. Allah Allah.
Ya.
Böyle bir ruh taşıyan şaire, evet, göre.
Yahya Kemal demek ezan demektir.
Ezan demektir.
O çok önemli ezan hayatında. Onu inşallah diğer programda konuşalım.
Konuşalım artık efendim. Çok i̇nşallah. Teşekkür ediyoruz.
Teşekkür ederim.
Bu vesileyle Yahya Kemal Beyatlı Üstadımızı da vefatının,
evet, rahmetli,
67. seneye devriyesinde bu ezan şairimizi, kelimelerin mimarı ve her daim gerçekten kökü mazide olan atiyim manasını mısralarıyla, esriyle, duruşuyla bizlere hissettiren değerli şairimizi rahmet ve minnetle yad etmiş olalım. Allah gariki rahmet eylesin. Haftaya aynı saatlerde Erkam Radyo'da Profesör Doktor Dursun Ali Töker hocamızla beraber yeni bir Söz Ola programında tekrar huzurlarınızda olmak dileği ve duasıyla
İnşallah.
Allah'a emanet olunuz efendim.